günler sayın seyirciler. Bir Herkes İçin Adalet programıyla Ankara stüdyolarımızda yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda emekli hakim Sayın Üzeyir Termeli Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Bize geçmişinizi, hayatınızı ve yargıdaki yaşamınızı biraz anlatır mısınız?
Evet, öncelikle teşekkür ederim böyle bir vakti bana ayırdığınız için.
Estağfurullah.
Ben Tokat doğumluyum. Lise öğrenimine kadar Tokat'ta kaldım. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezunu oldum. Bir müddet avukatlık yaptım çünkü askerlik mecburiyeti vardı. Askerlik görevim bittiği an hakimlik stajına başladım ve yurdun çeşitli yerleri, başta Mardin, Midyat olmak üzere, Yozgat çekerek, Malatya, Akçadağ, Kastamonu, Tosya.
Bayağı bir yere.
Evet, oradan Ankara Adalet Bakanlığı'na 1987 yılında gelerek Personel Genel Müdürlüğü'nde yetkili tetkik hakimi olarak çalışmaya başladım. 6 yıl kadar Adalet Bakanlığı'nda çalıştım. 1991 yılında Almanya'ya gittim devlet görevlisi olarak ve orada Alman Hakim Akademisi'ne katıldım. Alman mahkemelerinde çalıştıktan sonra yurda döndüm. 1993 yılında da Ankara Adliyesi hakimi olarak atandım. Uzun yıllar, 2002 yılı Temmuz ayına kadar Ankara Adliyesi'nde çalıştım. Ve orada İş Mahkemesi'nde çalışırken emeklilik kararı alarak emekli oldum. Bu arada 1999 yılında da milletvekili adayı oldum. Fakat sıra nedeniyle seçilemedim. Tekrar mesleğime geri döndüm. 2002'de de emekli oldum. Halen serbest avukat olarak çalışmaktayım.
Evet. Şimdi özgeçmişinizi anlatırken dikkatimi çekti. Hakimlikten önce bir avukatlık döneminiz olmuş. Bu
evet.
Aslında sizin için herhalde avantaj olmuştur diye düşünüyorum. Hani kürsünün bu tarafını bilmek de iyi değil mi?
Tabii ki, elbette ki iyi. Elbette ki iyi.
Anlamak açısından, anlayışı davranmak
tabii,
açısından.
Şey olarak bir avukat ne hisseder, ne duyar veya bir hakim ne hisseder, ne duyar daha iyi şey yapabiliyorsunuz. Ama benim avukatlığım 10 ay gibi bir süre sürdü. Çünkü ben başladığım zaman meslekte başlayabilmek için hakimliğe askerlik mecburiyeti vardı.
Evet.
Bu arada kısa dönem askerlik çıkınca biz askere gittik. Toplasanız 11 ay bir avukatlık dönemi
var. Yine de faydası olmuştur diye düşünüyorum. Yani, bir bakış açısı olarak faydası
tabii
olmuştur
diye
düşünüyorum.
Yeni başlayan bir avukat ne kadar iş alırsa o kadar faydalı olur.
Diyorsunuz. Evet. Peki efendim. O zaman sorularımıza ben biraz klasik olacak belki ama önemli olduğunu düşündüğüm için yine tam bağımsız yargı ve tarafsız bir yargı deyince aklınıza neler geliyor, neler söylemek istersiniz?
Efendim,
bununla başlamak istiyorum.
Şimdi herkes tarafsız yargı diye bahsediyor ama yargı adaleti temsil eder. Terazi her ikisi için de aynı tartmak zorundadır. Bir hakimin bir tarafı tutacağını, bir tarafı ezeceğini ben tahayyül etmiyorum ve düşünmek de istemiyorum. Çünkü herkes vicdanıyla o kararı verecek. Çünkü
evet.
Kendisine de yarın o adalet
gerekecek.
Gerekecektir.
Tabii.
Sadece bu çağ için değil. Geçmişte de böyle düşünülmüş. Ta Eflatun, yani Grekçesiyle, Yunancasıyla Platon dahi hı hı. aynı şeyleri Devlet isimli eserinde ileri sürmüş. Tartışmışlar, konuşmuşlar. Bu adalet herkese lazım.
Doğru.
Size de lazım, bana da lazım.
Çok doğru.
Ben güçlüyüm diye siz adaleti kendinize doğru eğmeye çalışmayacaksınız. Doğruyu koyacaksınız. Doğru şey yapacak. Hakim de senin çıkarttığın kanunlara göre bu doğrudur diye karar verecek. Hakim iktidarın, siyasal gücün çıkartmış olduğu kanunları uygulamakla yükümlü.
Tabii.
Ama doğru veya eğrisini tartışmakla yükümlü değil.
Doğru. Ama zaman zaman bu sadece yani şu an günümüzden bahsetmiyorum. Tarih içerisinde baktığımız yakın tarihe, Türk siyasi tarihin ya da Türk yakın tarihi diyelim. Yani siyasi tarih demeyeyim ama yakın tarihimize baktığımız zaman zaman zaman halkta bu güvenin böyle zedelendiğine dair emareler yansıyor, yansımış. Hala da yansıyabiliyor zaman zaman. Bu da tabii ki çok önemli diye düşünüyorum. Hani bu başka bir adalet duygusunun zedelenmesi başka bir şeye benzemediği kanaatindeyim.
Hiçbir zaman benzemez tabii.
Evet.
Siz içeride yatmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Veya bir hakkınızın elinden gidip de o hakkı elde etmek için, mücadele için sarf ettiğiniz eforu düşünün.
Tabii.
O eforu sarf ederken evet, aklınıza gelen ilk şey neydi? Adalet bu mu?
Tabii.
Çünkü herkes yaptığı işin doğru olduğu inancında.
Evet.
Hakim ne yapıyor? Önüne getirilen şeylerle bağlı. Ama bazı şeyleri göz ardı ederekten hareketlerde bulunanlar da elbette ki sonra cezasını çekiyor.
Mutlaka adalet yerini buluyor diyorsunuz geri dönüp, değil mi?
Evet. Teraziyi tutan bayanın gözleri bağlı. Niye evet, bağlı? Evet. Çünkü o görmeden kalbiyle hareket ediyor.
Etmesi gerekiyor ya da.
Evet. Öyle evet, olması lazım.
Evet.
Yani her düzenlenen bir şey mutlaka bir zaruretin sonucu düzenlenmiştir. O zarurette gözleri bağlı olarak bulmak, doğruyu bulmak, teraziyi,
tabii,
gözünü eşit tutabilmek.
Tabii.
Tutamazsanız siz vatandaşın bağırtısına neden olursunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sizin aleyhinize vereceği kararları kabullenmek zorunda kalırsınız.
Tabii. Şimdi gözleri kapalı olması gerekiyor dediniz, doğru. Fakat bu uygulamada da şöyle kendini göstermesi gerekiyor diye hep düşünmüşümdür. Bir dosya bir hakimin önüne geldi, siz konuyu çok iyi bilen birisi olarak daha iyi takdir edeceksiniz mutlaka. Önüne geldiği zaman gerçekten isim, mensubiyet, ırk, etnik köken, dil, din, mezhep gibi bütün bu faktörlerin üstünü kapatılarak ya da mensup olunan bir kulüp olabilir, birçok şey olabilir, bu taraftarlı olunan bir şey fark etmez. Bu spor kulübü dahi olabilir, yani her şey dahil olmak üzere üstünü kapatılarak sadece dosyanın içeriği göz önünde bulundurularak bir inceleme yapılması gerektiği kesin.
Zaten
ama
öyle yapılıyor. Yani
evet,
vatandaş zannediyor ki hakim benim hakkımı korumadı.
Evet.
Hak dosyanın içerisinde.
Evet.
Tanıkların anlatımlarıyla şey. Ha, onun ne kadar adil olup olmadığını ben bilemem.
Evet.
Çünkü ben hukuk davalarında getirilen delillerle şeyim, ceza davasında da vicdanımla sorumluyum,
evet,
karar verirken. Evet, delilleri şey yaparsın ama o delilleri incelemek, tahlil etmek, analiz etmek ve vicdanen bu doğrudur diyebilmek bana ait.
Tabii ki. Evet.
Yani hukuk davasında ise tarafların delillerine bakıyorsunuz, karşılaştırıyorsunuz. Ha, bu tanığın söylediği sözler şu tanığın sözlerinden daha doğru, akla evet, ve mantığa uygun diye bir süzgeçten geçirip karar veriyorsunuz. Hiçbir hakimin bu şekilde aksine düşünerek bir karar verebileceğini ben düşünmek dahi tahayyül etmiyorum. Çünkü hı-hı, adalet o kadar yüksek bir şey ki.
Evet.
Bir gün Almanya'da Frankfurt 32. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'yla oturduk, konuşma yapıyorduk. Bana sordu, senede kaç dosyaya bakıyorsunuz? 3000 dosyaya bakıyorum dedim.
Müthiş bir rakam.
3000 dosyaya bakıyoruz deyince ne kadarını karar veriyorsunuz diye sordu. Cevaben 3000 veya biraz fazlasına karar vermek zorundayım dedim. Peki dedi, ne kadarı Yargıtay'a gidiyor? %98'i Yargıtay'a gidiyor.
Ne kadarı dönüyor?
Adam bir durdu. Peki dedi, ne kadarı onanıyor? %98'i onanır dedim giden kararların. Öyle deyince adam bana bir tek soru sordu. Ne kadarı adil? Evet. Ya ben ona bir şey diyemem dedim.
Evet.
Çünkü ben tarafların anlattığıyla bağlıyım.
Dosyayla bağlısınız.
Tabii. Dedi,
tabii.
Kanun demiş ki defterini düzgün tut. Adam düzgün tutmamışsa, haklı da olsa kaybedebilir.
Evet. Tabii.
Çünkü kanunun emrettiği şeyi yapmamış.
Ama zaten söylediğiniz mantık yeterli adaletin tecelli etmesi için. Çünkü dosyanın içeriğin sadece, içeriğinden sorumlu tabii, bir hakim karar tabii, verirken.
Evet, hakim İçeri takdirini kullanırken
evet,
yanlış bilgi eksikliğinden veya yanlış değerlendirmeden doğru yanlış karar verebilir.
Tabii.
Ama bunun bir üst makamı var. Çünkü
tabii,
hakim her işi yönüyle denetime tabi.
Evet.
Hem HSYK müfettişlerinin denetimine tabi
evet,
dosyaları inceleniyor. Her iki taraftan hem davacısı hem davalısı hem sanığı hem müştekisi, müşteki müdahil olmak suretiyle dava dosyasını kontrol etme imkanına sahip. Beğenmedi mi temiz ediyor. Bir üste gidiyor. Orası diyor ki bak hakim evet doğru şey olarak incelemiş yapmış ama şu nedenle değerlendirmesi yanlıştır.
Evet.
Yargıtay'ın içtihatları, kanun koyucunun görüşü bu doğrultadır. Kanun maddesi de böyledir. Buna aykırıdır, yanlıştır, bozar. Yani hakimin kararı her zaman denetime tabi.
Evet ve olmalı da zaten değil mi?
Olmalı tabii.
Tabii.
Olmalı. Bundan yoksa dolayı arkadan koç toz vurur. O hikayeyi biliyor musunuz?
Hayır, bilmiyorum.
Eski devirde Osmanlı İmparatorluğu zamanında kadının birisi duruşma yapıyor. Adamın birisi kadıya rüşvet göndermiş. Bir kese altın. Davalısı da duymuş bunu. Kadıya bir koç göndermiş. Duruşmada başlayınca altın gönderen altının sesini tıkır tıkır yaptırmış.
Hatırlatıyor.
Arkadan da o bir taraf da böyle yapmış. O da dönmüş kadı, demiş ki altının sesi güzel de demiş arkadan koç vuruyor.
Evet.
O nedenle hakim mutlaka adil davranmak zorunda.
Evet. İşte dediğiniz doğru. Hakim mutlaka adil davranmak zorunda ve zaten bu konuda inşallah hakimlerimize de mutlaka güveniyoruz. İşte dönem dönem halkta meydana gelen küçük de olsa tedirginlikler ya da güvensizlikler.
Tabii yani, bunlar gelip
evet,
geçici.
Evet. Gelip geçici. Mal etmemek gerekiyor herhalde.
Yargıyla bu kadar oynamamak lazım. Yargıya mensup olanların da hareketlerine çok dikkat etmesi lazım. Çünkü vatandaşın zihninde yargı çok önemli.
Çok doğru söylediniz.
Hakimlik makamı çok önemli.
Tabii.
Bir hatıramı zikredeyim size. Tabii. Malatya Akçadağ'da hakimim. Adliye şehrin biraz dışında her gün yürüyerek gidip geliyoruz biz o yolu. Gidip gelirken benim bazen çok yaşlı bilir kişiliğe götürdüğüm mahalli bilirkişi olarak tanıdığım bir adam vardı. Beni her dükkanın önünden geçerken görünce kahvenin önünde ayağa kalkardı. Bir gün kendisine dedim ki Mahmut Bey lütfen ayağa kalkmayın. Ben utanıyorum sizi böyle ayağa kalktıkça. Bana döndü dedi ki ben sana kalkmıyorum ki dedi.
Makama mı?
Peygamber postu gidiyor diye kalkıyorum dedi.
Maşallah çok güzel.
Evet,
çok
vatandaşın,
anlamlı.
Vatandaşın düşündüğü gözümde, hakim tabii hakkındaki şey bu.
Tabii.
Ama biz bunu her gün yıpratmaya kalkarsak
tabii
vatandaş tabii ki enformasyon bozukluğuna uğrayarak
evet
adliye böyle diyecektir. Ama bu hepimize lazım olanı da unutmayalım.
O zaman dezinformasyon çok kolay yapılabiliyor dediğiniz çok doğru. Bu konuda medyaya da çok büyük iş düşüyor, sorumluluk evet düşüyor. Öyle değil mi? Yani yapılan haberlerde, yapılan yorumlarda mutlaka bu algının zedelenmemesi, tabii, göz önünde bulundurulması gerekiyor.
Şöyle söyleyeyim size. Yani kalkıp görülmekte olan bir davada ben bu davanın hakimiyim veya savcısıyım demek. Sonra bu işlerin yanlış olduğu ortaya çıkınca da tersini söylemek çok işte adliyenin yıpranmasına, vatandaş zihninde hakimin, daha doğrusu hakimlik makamının vermiş olduğu kararların soru işaretleriyle dolu olmasına neden oluyor.
O yüzden yargıyla ilgili konuşmalarda, evet, yorumlarda herkesin evet herhalde kendi düşeni evet yapıp sorumluluk bilinciyle hareket etmesi
tabii
gerekiyor diyebiliriz
tabii
herhalde.
Tabii, evet, bu şart. Herkes dikkat etmek zorunda.
Evet.
Çünkü bugün size, yarın bana.
Tabii tabii tabii. Bunun örnekleri de çok görüldü.
Yarın bana lazım olan bir tabii gün sonra size lazım olabilir.
Çok doğru söylediniz. Peki efendim yargının siyasallaşması konusunda neler söylersiniz?
Her hakimin bir siyasi görüşü vardır.
Evet.
Bu siyasi görüşünü dosyaya aksettirmediği sürece şey yapacaktır.
Evet tabii.
Nihayet kanunda diyor ki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oy kullanmak mecburiyetindedir. Hı-hı. Oy kullanmazsanız size 190 lira para cezası veririm diyor.
Dolayısıyla da
dolayısıyla hakim evet oy kullanmayacak, kullanacak.
Bir görüşü de olacak.
Bir görüşü, görüşü de olacak ama bunu taraflara vay bu benim görüşümdedir, o benim görüşümün aksindedir deme hakkı yok.
Evet.
Onun için hakim hareketlerine bu yönden çok dikkat etmek zorunda.
Evet, tabii. Peki
tabii bir kasa domatesin içerisinde çürükler de çıkabilir.
Bu her zaman için, her kurum için geçerli değil mi? Şeydir, evet.
Tabii.
Dolayısıyla ama genelleme yapılamaz bundan.
Şuna
dolayı
inanın.
Evet.
Gene kurumlar içerisinde en iyisi adliyedir.
Ne güzel.
Çünkü
evet, duymak.
Devamlı denetime sahip bir şey. Hı hı. Hem taraflar,
evet,
hem de eskiden Adalet Bakanlığı müfettişleri.
Bunu soracaktım size. Tabii. Eskiden Adalet Bakanlığı müfettişleri, şimdi HSYK müfettişleri.
Şimdi HSYK müfettişleri dosyaları devamlı kontrol ediyor.
Evet. Pardon, iki yapı arasında, çünkü sorularım arasında bu da vardı da, yeri gelmişken izninizle araya girdim. Fark, kıyaslama yaptığınızda nasıl değerlendirirsiniz? Eskiden Adalet Bakanlığı yapıyordu bu işi.
Şöyle, ben her üç dönemi de yaşadım.
Evet, öncesinde.
Yani Yüksek Hakimler Kurulu ilk 61 Anayasası'na göre kurulup,
evet,
ama 72 değişikliğiyle meydana getirilen kurulu yaşadım.
Evet.
Ondan sonra Adalet Bakanlığı dönemini yaşadım. Yeni dönemi yaşamadım ama
şahit
izliyorum.
Şahit oluyorsunuz zaten.
Tabii ki.
Evet.
Ben emekli olmuştum çünkü. Bana kalırsa 1961 Anayasası'nda kurulan kurul bugünkü kurul gibiydi.
Evet.
Baktılar ki 1972 yılında bu yanlış bir şey. Hakimler artık politika gibi seçim uğruna çeşitli şeylerde bulunuyorlar.
Evet.
Onun için kanun koyucu değiştirdi. Eski kurulu değil de bir önceki kurulu meydana getirdi. Sadece Yargıtay üyelerinden oluşur. Bağımsızdır. Kurulun başkanı Adalet Bakanı'dır. Bugünkü olduğu gibi. Ama sembolik olarak duruyordu. Bakan hiçbir şeyine karışmıyordu kurulun.
Özür dilerim. Bununla ilgili şöyle bir soru sormak istiyorum araya girip. Sadece Yargıtay üyelerinden oluşan bir kurul, kendilerini de Yargıtay üyeleri seçecekse eğer, bir yine şey değil mi? Bu da kısır döngü değil midir? Yani çeşitli mantık örgüsüne
orasına karışmıyorum.
Evet.
Çünkü
ben
artık
mantık yürüterek düşünmeye çalışıyorum,
kurulmuş
sadece
bir düzen oldu.
Evet.
İşte gördük. Hı hı. Bir önceki seçimi gördük.
Evet.
Neticesini gördük. Hı hı. Şimdi yeni bir seçim yapıldı.
Evet.
Bu kurulun çalışmasını gördükten sonra mahsurları veya doğruları görülecektir. Hı hı. İnşallah temennim odur ki yeni seçilen kurul üyeleri arkadaşlar bir önceki kurulun yapmış olduğu yanlış hatalı hareketleri göz önünde tutarak ki, evet, bunların yeni kurul üyeleri içerisinde eski kurulun mağdurları da var.
Evet. Dolayısıyla
tabii,
belki
hatalarını görerekten kendilerinin o hatalara düşmemesini
temenni ediyoruz. Çok doğru
tabii
söylüyorsunuz. Tabii.
Çünkü biliyorsunuz yani kurul yargı yoluna gidemiyorsunuz.
Tabii.
Şey yapamıyorsunuz. Verdiği kararlar kendi içerisinde incelemeye tabi. Bu arada Yargıtay Kanunu'nda da değişiklikler yaptılar. Başkanlar kurulu kaldırıldı.
Doğru, evet.
Doğru mu yanlış mı zaman gösterecek.
Doğru. Zamanla ortaya çıkacak.
Tabii yani. Hepsi zaman içerisinde tatbikatlarla oluşacak şeyler. Siz bir kanun çıkartıyorsunuz. Kanunu kim yorumluyor? Hakimler ve Yargıtay yorumluyor.
Doğru.
Yargıtay'ın dairenin yorumladığına da hakimin direnme hakkı var.
Evet.
Git diyor Büyük Genel Kurul karar versin. Hı. Bu durumda ne olacağını zaman gösterecek.
Uygulamada meydana gelecek şeylerle değil mi? Sonuçlarla ortaya çıkacak her şey. Evet.
Tabii. Yani,
ama bütün bu polemikleri bir kenara bırakıp sade düşündüğümüz zaman, yani 7 kişilik bir kurul yerine sayının artırılmış olması her zaman için, bu sadece HSYK için demeyelim.
Ne için 7 kişilik kurulun artırılması?
Şimdi işte Cumhurbaşkanı'nın seçtiği kişiler, Adalet Akademisi'nin başkanı katılıyor. Birçok sayı artırıldı ya,
evet,
HSYK'da kurulda. Kıyaslandığında
HSYK'da sayı artışı olmadı.
Önceki yapı değişikliğinde, evet.
Tabii yapı değişikliği oldu. Yani yapı derken kurumsal yapı anlamında değil de şahsi olarak değişiklikler oldu.
Hayır, ben bundan önceki yapı değişikliğinden bahsediyorum.
Tamam.
Önceden öyle değil miydi? Eskiden sayı daha azdı.
Sayı daha azdı.
Sonra sayı artırıldı.
Fakat şöyle söyleyeyim size, ben başımdan
yani bunu kıyasladığınızda ne düşünüyorsunuz?
Başımdan geçen bir şeyi anlatayım.
Evet.
Kurula çıktık, kararname zamanı. Bir görüşülme oldu. Bir hakim bir yeri istemiş. Oraya konulmuş. Kurula girince kurul üyesi, isim de verebilirim, Ömer Nurettin Doğan Bey'di. Başkan vekiliydi.
Evet.
O şahsın işlemi geldiğinde dedi ki, bu arkadaş nerede çalıştı? Biz yerini söyleyince, Ömer Nurettin Bey çok tecrübeliydi. Yüksek Hakimler Kurulu'nda da, eski kurul zamanında da çalışmış. Ve iki dönemde Yüksek Hakimler Kurulu'nda, yani Adalet Bakanlığı'na bağlı olan kurulda da çalışmış. Aynı şey yapıyor. Dedi ki, bu arkadaş buraya konmakta zarar, mahsurlu. Neden? Üzeri nerede çalıştı dedi. Filan yerde çalıştı deyince onun bütün seceresini çıkarttı. Şimdi yeni seçilen arkadaşların bu şansları yok. Evet. Belki işlerinde bir kişinin şansı var, Mehmet Yılmaz Bey'in. O da adalet müfettişi ve YHSYK müfettişi olduğu için yurdun çeşitli yerlerini gezdi, hakimleri denetime tabi tuttu.
Dolayısıyla da, evet.
En az üçte birini denetlemiştir.
Evet.
O tanır. Ama evet. Diğer arkadaşların hepsini tanıyacağını
tabii.
Zannetmiyorum.
Bu bir avantajdı diyorsunuz değil mi? Bahsettiğiniz
tabii. Tabii. Evet. Eskisi bir avantaj. Çünkü evet. Herkesi tanıyor. Bir de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü listeyi hazırlıyordu. Listeyi hazırlayan şahıslar değişmediği için o en az 3 yılda bütün hakimleri bir defa elden geçiriyor.
Evet.
Oranın yöneticisi şeyleri biliyordu. Şimdi ne olacak?
Evet.
Biraz tereddüt. 5 yıl içerisinde belki 3. yıldan sonra kurul üyeleri, özellikle 1. bölüm üyeleri şeyleri tanıyacak, hakimleri tanıyacak. Ona göre bir atama tayin nakil yapacaklardır ama o zamana kadar nasıl olur? Bunu zaman gösterecek.
Evet, anlıyorum.
Çünkü yapılan tayinlerde sesler çıkmaya başlayınca bazı şeyleri siz bilirsiniz. Şimdi mesela avukat olduğumuz için hangi hakimin ne derecede başarılı olduğunu biz duyuyoruz.
Evet.
Ona göre bir değerlendirme ve şey yapılan, ümit ederim iyi çalışma yaparlar arkadaşlar.
Tabii inşallah. Bütün temennimiz tabii o.
Evet.
Yani zaten bizim burada bu konuları konuşma amacımız da hani bir katkı sağlamak, çok yönlü ele alarak konuyu. Çünkü sürekli sistem de değişebiliyor, yapı değişebiliyor. En azından buna bir katkı sağlayabilmek. Yani sizin çok büyük bir tecrübeniz var çünkü. Peki efendim, son HSYK seçimlerinde seçim yapısı itibariyle mesela hakimlerimiz gittiler, tek tek oy istediler. Bütün şeyleri, adliyeleri dolaştılar. Gruplar oluşturuldu. Bu da biraz böyle olayı siyasi bir şeye, görünüme büründürmedi mi? Ve nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
Ben değerlendirmeyeyim. Bunun evet. Değerlendirmesini vatandaş zaten yapıyor. Ama tabii ki bir seçimi yapıyorsanız
evet.
Seçimde taraflara propaganda özgürlüğü de tanıyacaksınız.
Evet, bir seçim varsa dolayısıyla sistem baştan ona göre düşünülmesi gerekiyor.
Tabii, sistemi
herhalde,
ona göre kuracaksınız. Siz tabii. Böyle kurdunuz.
Evet.
Kanun koyucu böyle uygun görmüş.
Evet.
Gerçi ben anayasa değişikliğinde bu şekilde çalışmaya hayır dedim, ben bunu açık söyleyeyim yani. Kanun koyucu böyle doğrudur demiş. Kanun çıkmış, bizim de buna itaat etme mecburiyetimiz olduğu sürece.
Tabii.
Doğru olan bu.
Evet. Zaten diyeceğiz. Biz burada yine bunu konuşurken asla hani o hakimlerimizi hedef alarak falan konuşmuyoruz da yapı
ama
normal,
arkadaşlar
sistem
yani
doğru.
Seçilen evet. Arkadaşları ben çoğunu şahsen tanıyorum.
Evet.
Hatta Cumhurbaşkanımızın atadığı avukat arkadaşları da tanıyorum. Tanıdığım arkadaşların herhangi bir siyasi etki altında kalıp hareket edeceklerini zannetmiyorum.
Evet.
İnşallah daha iyi, başarılı çalışmalar yaparlar.
Evet.
Bazı kişilerin veya bazılarının umduğunun
dışında
kalırlar. Hı hı. Her zaman adaletli, adalet adamı oldukları için adaletli davranacaklarını inanıyorum.
Evet. Zaten siz herhalde kendinize meslekten aldığınız için meslektaşlarınıza bakıyorum. Yani gerçekten çok olumlu, hüsnüzanlı bir hep yaklaşımınız var. Güzel bu zaten.
Evet.
Bütün program boyunca sorularımda genelde hep o hüsnüzanınızı hep koruyarak cevaplar verdiniz değil mi?
Tabii. Kendim nasıl davrandıysam onların da öyle davranacaklarını ben düşünüyorum.
Düşünerek, evet. Peki efendim, 2005 yılında Türk Ceza Kanunu tekrar değişmişti. Bununla beraber tabii zaman zaman şu an torba yasalarla da birçok şey ekleniyor. Bu değişikliklerin yansıması nasıl oluyor acaba?
Daha vatandaş onun bilincinde değil.
Evet.
Mesela kanun koyucu kanunu yaparken bir kişinin yapmış olduğu düzenlemeyle bu kanunu kabul ettiler. Halbuki Adalet Bakanlığı'nın yıllarca üzerinde çalıştı. Sayın Ordinarius Profesör Sulhü Dönmezer Bey'in başkanlığında hazırlanan bir ceza kanunu tasarısı vardı. O bir kenara konuldu. Bir gecede bir başka arkadaşın şey yaptı. Evet, kanunun bazı şeyleri çok güzel.
Evet.
Ama bazı şeyleri de ülke gerçeğine tam ters.
Zaten acele çıkartmış.
Mesela bir misal verirsek.
Buyurun tabii verin.
Anadolu'da kız çocuklarını erken evlendirirler. Erkek çocuklarını erken evlendirirler. Özellikle köylerde.
Evet.
Ama suç bu kanuna göre en az 8 sene ceza alıyor. 8 sene ceza alan evleniyor. Çocukları oluyor. Adamı hapse koymak zorundasınız. Yani bir tanesi çıkıp da kanunun bu eksikliğini düzeltelim diye bir çalışma yok.
Evet. Yani sonra, realite göz önünde bulundurularak.
Tabii. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı verdiği kanun maddeleri var. Oralarda boşluklar doğuyor. Onları bir düzenleme henüz yapılmadı.
Evet.
Bunların da yapılması gerekiyor tabii ki. Kanun oturacaktır. Bir ceza kanunu 70 yılda oturdu.
Evet. Kolay değil değil mi?
Tabii. Tabii. Her gün günün şartlarına göre onu yorumluyor. Hakim, Yargıtay üyeleri de onu yorumluyorlar. Yani günü kanun motamot bu budur derseniz herkesin hapse girmesi lazım ama olayların oluşuna, kişinin yapısına, tahsil durumuna veya ülkenin şartlarına göre o kanun yorumlanıyor.
Tabii.
Yorumlandıkça değişik kararlar ortaya çıkıyor ve uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamaların neticesinde bir oturan iştihat ortaya çıkıyor. Yaşayan hukuk ortaya çıkıyor.
Doğru, tabii. Zaman içerisinde.
Tabii, yaşayan, önemli olan da yaşayan hukuktur.
Doğru söylüyorsunuz. Kağıt üzerindeki değil
tabii,
yani değil mi?
Yaşayan hukuk önemli. Şöyle bir misal vereyim. 1991 yılında Doğu ve Batı Almanya Birleşmesi oldu.
Tabii.
Doğu ve Batı Almanya Birleşmesi'nden önce iktidar bir hazırlık yaptı. O zaman yanılmıyorsam sosyal demokrat iktidar vardı. Doğu Almanya'nın batıya getireceği külfetin karşılanması için her Alman'ın kişi başı 5 mark vergi alınması gibi bir durum ortadaydı. İktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri bir gecede toplantı yaparaktan kanunu beraber çıkarttılar.
Milli menfaatler demek söz konusu olduğunda değil mi? Bir araya gelip uzlaşma içerisinde ittifakla sonuç alınabiliyor.
Hatta benim komşum yaşlı bir 90 yaşında bir Almandı.
Evet.
Dedim ki katlanmak zorunda mısın dedim adama. Adamın bana verdiği cevap çok önemli. Ben onlarla beraber cephede savaştım. Ben refah içerisinde yaşadım. Onlar Rusya'nın kontrolünde yaşadılar. Zulüm altında kaldılar. Benim onu vermek mecburiyetim değil, sorumluluğum var dedi.
Bravo. Çok güzel bir cevap vermiş. Çok vicdani bir cevap vermiş aslında değil mi?
Evet. Biz henüz bu seviyede değiliz.
Yani bizim halkımızın da feraseti çok güzeldir aslında. Hani buradaki konu feraset vicdandan bahsetmişken ama
bu yavaş yavaş.
Bu siz uzlaşmadan bahsediyorduk çünkü değil mi?
Uzlaşmış.
İktidar muhalefet uzlaşmasıyla kanun yapılabilmesi, daha verimli kanunlar belki yapılabilmesi.
Tabii.
Yani
mesela size şunu söyleyeyim yani bir kanun çıkartılırken her şey düşünülerekten hareket edilir. Ve yıllarca mesela örnek vermek gerekirse bir ihale kanunumuz vardı.
Evet.
Bu ihale kanunu 2000'li yıllarda değiştirildi. Yeni bir ihale kanunu ortaya çıkartıldı 2002'de. Bu ihale kanunu bugüne kadar yaklaşık 50'nin üzerinde değişikliğe uğradı.
Çok yüksek bir sayı.
Yani siz çıkartıyorsunuz, her gelen, ha bu benim işime gelmiyor, şunu şöyle yaparsam benim işime gelecek diye değiştirmeye kalkarsa Aksayan evet. yönü olabilir.
Evet.
Ama her şey de aksamaz ki.
Tabii. Bir de dediğiniz çok doğru. Demin Suci Dönmez Hoca'nın çalışmasına atıfta bulunarak 2005 yılında çıkan Türk Ceza Kanunu çalışmaları sırasında bundan istifade edilmeliydi dediniz. Gerçekten en başta vakitli belki zamanı da biraz daha iyi kullanarak kapsamlı düşünerek artısı eksisi birçok yönünü ve çok fazla toplum kesimlerindeki çeşitli kesimlerden görüş alarak, yardım alarak, onların da dahilini talep ederek sonuç daha hatası hata daha aza indirgenerek daha verimli bir sonuç elde edilebilir.
Şimdi
belki.
Bu kanun çıkartılırken de tabii istendi ama Hı-hı. ne derecede
şey de olmadı
başarılı
galiba.
Oldu.
Evet. Çok bu icabet de olmadı galiba ama bunun da belki kendilerine göre gerekçeleri vardır. Yani
tabii.
Ortak anayasa yapma çağrısına belki geriye gibi icabet edilmemiş olabilir. Onların da kendine göre haklı gerekçeleri olabilir ama.
Yok yani şey olarak kanun aslında kötü bir kanun değil.
Evet.
Mesela eskiden faili gayri muayyen olayda az ceza veriyordunuz.
Evet.
Şimdi mesela şeyse bir ölüm vakasında iki kişiden hangisi vurduysa ona ceza veriyorsunuz. O birine durumuna göre bakarak ceza veriyorsunuz.
Evet.
Eskiden öyle değildi. Şimdi değişti.
Daha iyileştirildi.
Yargıtay tabii. Hı hı. Yargıtay ona göre bir takım içtihatlar geliştirdi. Kanunu bu şekilde uygulanması gerekir. Kanun koyucunun amacı budur. Gerekçesi de budur dedi. Ama kanunun tabii bu her kanunun mutlaka bir boşluk yeri olabilir.
Tabii ki.
Ama bu boşlukları yani, doldurmak bir an önce mesela demin misalini vermiş olduğum Anadolu'da küçük kızların hı hı. evlendirilmesi, geçinemediklerinde de anne babanın gidip kızımızı zorla kaçırdı diye şikayet dilekçesi vermesi, neticede çocuklar barışsa tekrar bir araya gelseler, resmi nikahı yapsalar, çocukları olsa neticede adam hapse giriyor.
Evet.
Çocuklar kim bakacak, kim besleyecek? Sosyal devlet gerçeğiyle baktığınızda ortaya sorunlar çıkıyor.
Evet. Bunun gibi sorunlar daha köklü çözümlerle değil mi? Bertaraf edilmesi.
Tabii,
köklü haklısınız.
Tabii. Yani
evet.
bunların da göz önünde tutulması. Yoksa kanun, belki Sulhi Hoca'nın kanunu da gelse onu da tenkit edecektik.
Elbette. Ama hani sadece yılların birikimi, tecrübesi daha çok istifade edilebilir miydi diye benim şu an bir soru işareti oluştu.
Olabilirdi ama artık geçti.
Evet.
Şimdi bu kanunu uygulamada bu kanunun eksiklerini tamamlamak ve ittifak ederekten, birleşerekten yapmak her zaman iyidir.
Evet, tabii. Peki biraz da basın hürriyetinden bahsetsek. Bununla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Nasıl görüyorsunuz?
Hangi yönden?
Birçok ülkede bunun örnekleri görülüyor. Hükümetlerle basın arasında sansür konusuyla ilgili olarak zaman zaman tarihin çeşitli dönemlerinde sorunlar yaşandığına şahit oluyoruz. Bizim toplumumuzda da bu sıkça dillendirilen bir konu oldu. Basın hürriyeti, sansür konusu özellikle. Bunu nasıl görüyorsunuz? Sizin bakışınız nedir?
Efendim,
bir
tabii
problem
ki,
var mı sizce?
Dünyanın her yerinde devletin kendi mahremiyetine ilişkin konularda
evet.
Her devlet kendini koruyor.
Evet.
Bugün Amerika'da da var, Almanya'da da var,
Hinde'de evet.
de var. Hatta 1990'lı yıllarda Helmut Kohl'ün Alman Anayasa Mahkemesi Başkanı, o zamanki başkan bir kanun dolayısıyla bu kanun yanlış çıkıyor. Anayasaya aykırıdır, değiştiririz deyince Helmut Kohl dedi ki İncil kelamı değil, onun için biz onu da değiştiririz, kanuna uygun hale gelirdi.
Doğru.
Diye evet. bir beyanatı da olmuştu. Yani bu dünyanın her yerinde var.
Tabii.
Amerika'da da var. Amerikan Cumhurbaşkanı da istediği zaman, talep ettiği zaman alabiliyor, karar verebiliyor. Yayın yasağı koyabiliyor. Zaten
tabii.
en büyük dezenformasyonu da yapan Amerika'dır.
Tabii tabii kesinlikle.
Bugün olmayan şeyleri dün Irak'ta bize varmış gibi gösterdi. Bütün dünyayı yanılttı. Amerika Irak'a girdi, savaş yaptı, insanları mahvetti. Binlerce tabii. çocuk babasız kaldı, sakat kalan insanlar oldu. Neticede hep söylediklerinin yalan olduğu da ortaya çıktı.
Tabii tabii.
Yani sansür tek taraflı olan bir şey
kesinlikle
değil.
Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Hani sık böyle dillendiriliyor zaman zaman. Ondan dolayı fikrinizi almak istedim.
Hayır şöyle. Tabii ki sansürün olabileceği ve olmayacağı alanlar vardır. Devletin gizliliğini gerektiren bir şey varsa sansür koyabilirsiniz. Tabii. Ama bir insanın yaptığı şeyin de adliye, mahkemelere intikal ettikten sonra açıklanmasının sansürle önlenmesi de ne derecede doğru olabilir? Bir defa o insanlar hakkında en azından kafada soru işareti yapacak. Niye yasaklıyorsun? Ben şahsen öyle düşünürüm. Belki siz de öyle düşünürsünüz. Sokaktaki vatandaşa sorsanız o da öyle düşünebilir. Niçin yasaklıyorsun madem böyle bir şey yok?
Evet. Doğru.
Benim düşüncem bu şekilde.
Peki şimdi kendi hukukuyla yargılanmayan toplumlar, yani dışarıdan bir kanunu olduğu gibi alıp kendisine adapte etmeye çalışan toplumlarda genelde bu sorun, bir uyumsuzluk sorunu yaşanıyordur diye düşünüyorum. Mesela demin verdiğiniz örnek, Anadolu'dan bir örnek verdiniz. Şimdi bunu biz İsviçre Medeni Kanunu alıp kendimize uyarladığımızda ya da işte bir başka kanun içinde, başka bir ülke içinde düşünülebilir bu. Kültürel farklar, altyapı farklılıkları.
İşte Yargıtay onu kendi yorumlarıyla kendi toplumumuza uyguluyor. Mesela İsviçre Federal Mahkemesi'nin kararlarını biz uygulamıyoruz.
Evet.
Eğer uygulamaya kalksak onlar gibi karar vermemiz gerekir. O bize ters geliyor.
Tabii.
Kendi kararlarımızı kendimiz geliştirmişiz, kendimiz şey yapmışız. Zaten aklın yolu bir. Düşündüğünüz zaman o yola çıkıyorsunuz.
Evet.
Neticede mesela yolda giderken trafik kaidesi koymuşsunuz. Bunu da biz dışarıdan almışız. Diyor ki 90 kilometre ile gidin. 90 kilometreyi geçtiğiniz zaman sizin karşınızda tehlikeler var. Nedir bu tehlikeler? Tekeriniz patlayabilir. Fenli bir arıza olabilir. Sizin bir uyku haliniz olabilir. Dalgınlığınız olabilir. Kaza yapabilirsiniz.
Tabii.
Neticede hepsi kazayı işaret ediyor. Siz de kanun koyucu da, daha doğrusu kanun yapıcı da bu kazayı öngörerek bir takım düzenlemeler yapıyor. Bunu ithal etseniz de etmeseniz de siz o neticeye zaten varacaksınız.
Vicdanlı, akıllı, akıllı bir dediniz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Tabii. Peki demin bir anınızdan bahsettiniz. Almanya'da geçen bir örneği aktardınız bize. Günde kaç dosyaya baktığınızı sormuş. Pardon, bir yılda kaç dosyaya baktığınızı sormuşlar size. 3000 dosya cevabını vermişsiniz. Bu da yine yargının sorunları arasında çok dillendirilen bir şeydir. Yani iş yükünün fazla olması.
Tabii.
Buna karşı yapılması gereken şey peki efendim hakim ve savcı sayısının artırılması mı? Başka yöntem
var mı? Şimdi efendim mesela bu hükümet dönemi değil, bir önceki hükümet döneminde çıkartılan bir kanun var. Arabuluculuk kanunu.
Evet.
Ama vatandaşımız hiç buna gitmeyi istemiyor.
Yani pratikte, uygulamada yapılamamış.
Pratikte uygulaması zayıf kalmış.
Evet.
Bunları geliştirmek lazım. Almanya'da bir hakime en fazla 250 dosya çıkıyor.
Yılda.
Yılda tabii.
Müthiş bir fark var. Bir uçurum öyle
mesela
değil mi?
Mesela bir hakim arkadaşım vardı.
Evet.
Aile mahkemesi hakimi. Kışın giderdik. Nerede bu adam? Kanalda kayak yapmaya gitmiş. Hollanda'ya gidiyor Bremen'den.
Yani dosyalarını bitirmiş öyle mi? Böyle bir
250 dosyası var zaten.
Evet.
Bir dosyası vardı. O dosyada dedi ki ya bu sizin kanunlarınıza göre bunu nasıl karar vermem lazım iki Türk vatandaşı aleyhinde. Dedim ki bunlar bu şekilde karar vermeniz lazım. Yok ya olur mu dedi. Verirsen aksi türlü karar Türkiye'de tanınmaz dedim. Bunun üzerine hemen avukat, davacı avukatını aradı. Dedi ki gel burada hakim var dedi. Türk kanununa göre karar vereceğim dedi. Bunu Türkiye'de yapamazsınız işte.
Evet.
Yaptığınız an hem HSYK müfettişleri gelir hem de taraflar şikayet ederler. Bu da bir ayrı bir görüş.
Tabii tabii. Evet.
Şey olarak. Dolayısıyla
yani yine iş
hakim sayısının olursa, artırılması lazım.
Evet.
Türkiye'de şu anda 15 bine yakın hakim savcı var. Bunun bir kısmı idari yargı hakimi.
Evet.
İdari yargıda da çok dava var. Bugün Ankara Adliyesi'nde bir iş mahkemesinde bir hakime 2000-2500 dosya düşüyor.
Evet, çok yüksek.
Yani tabii. Düşünün. İnsanüstü çalışması lazım.
Doğru.
Dolayısıyla hakim adedinin en az 40-45 binlere çıkartılması lazım.
Peki bu güç mü sizce? Şu an yine bununla ilgili başka bir soru soracaktım. Onu da yeri gelmişken sorayım. Hızla Türkiye'de özel üniversitelerde hep hukuk fakültelerinin açıldığını görüyoruz. Birincisi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi bu bahsettiğiniz soruna bu durum bir çözüm olarak düşünülebilir mi? Olmuyor,
hayır,
çözüm olmuyor ama.
Hayır, ben şöyle şey yapayım. Benim kendi şahsi görüşlerim evet. bunlar. Yılların şeyiyle.
Birikim.
Önce hakimleri bir defa avukatlık yaptıracaksınız.
Onun için söyledim size siz avantajlıymışsınız diye başlayayım. 11 ayda olsa bence o ciddi bir avantaj olmuştur.
Nasıl oluyor avukatlık? Bunu evet. görecekler.
Katılıyorum.
Ondan sonra
katılıyorum kesinlikle.
Kürsüde arasından seçme yaparak kürsüde. Almanya'da şöyle usul. Eyalet orası. Her eyaletin kendine mahsus müstakil eyalet üst mahkemesi, eyalet alt mahkemeleri diye kadrolaşması var. Adalet Bakanı'nın teklif ediyor. Adalet Bakanı'nın teklif ettiğini Oberlandesgericht Mahkemesi Başkanı kabul ediyor ve o kişiye hakimlik teklif ediliyor. Daha önce bunlar zaten 2 yıl şeye gidiyorlar, üniversiteyi bitirdikten sonra kursa gidiyorlar. O kursun sonunda bir imtihan yapılıyor.
Hakimlik için mi bu bahsettiğiniz?
Hayır.
Değil.
O kursun sonunda bir imtihan yapılıyor. O imtihanı kazananlar avukat veya hakim olabilir. Ama Adalet Bakanı'nın ve Oberlandesgericht Mahkemesi Başkanı'nın kabul etmesi lazım.
Yani sadece hukuk fakültesini bitirmiş olmak, SALT bitirmiş olmak
yeterli
avukatlık
değil.
İçin dahi yeterli,
yeterli
değil.
Değil.
Hakimlik için de öyle.
O 2 yıllık eğitime gireceksiniz. Evet. O eğitimin sonunda imtihana gireceksiniz. O imtihanı başarırsanız, isterseniz avukat, teklif edilirse hakim olabilirsiniz.
Bildiğim kadarıyla siz daha iyi bilirsiniz zaten. İngiltere'de de benzer bir yapı var. Yani tamamen birebir aynı olmamakla birlikte.
Orada tamamen evet. avukatlık, en az 10-15 yıl evet. avukatlık yani yapmış olanlar arasından evet. teklifle seçiliyor.
Evet.
Bizde tam tersi. Hukuk fakültesini bitiriyorsunuz, imtihana giriyorsunuz. İmtihanı kazanırsanız 1 yıl staj yapılıyor. O 1 yıllık stajın sonunda hakim olarak atanıyorsunuz.
Evet. Peki acaba şu anki gençlerde daha çok avukatlık tercihi mi söz konusu? Yani
vallahi,
hakim sayısını bu kadar, hakim savcı sayısını...
Evet, gençler arasında avukatlığı daha şey yapmaya, avukat olarak çalışmayı düşünenlerin sayısı daha fazla. Bir defa 5. bölgelere gitmek istemiyor gençler.
Asıl herhalde etken değil mi?
Sorun
ana etken bu galiba.
Çıkıyor, tabii, evet. etken bu. Alınan hakimlerin içerisinde bazıları kifayetsiz. Bunu söylememde bir mahsur yok. Bazıları da çok iyi.
Tabii ki. Evet.
Süper diyeceğim hakimler
tabii,
var.
Tabii, mutlaka.
Bazıları da hiç, tabiri caizse bilmiyorum, sallapati.
evet.
Şey olarak. Tabii ki zaman içerisinde bunlar da düzelecek. Hakim sayısı arttıkça
evet.
daha şey yapılacak. İş, hakim sayısı arttıkça bir hakime gelen dosya sayısı azalacak.
Azalacak, evet.
Dosya sayısı azaldıkça hakimin okuma imkanı daha fazlalaşacak. Daha doğru karar verebilme imkanı ortaya çıkacak. Gene şu anda Türkiye'de iddia ediyorum birçok devletin adli yargısından daha iyi kararlar çıktığı kanaatindeyim.
Tabii ki, evet.
Gözümüz kapalı ama doğruyu buluyoruz.
Doğruyu buluyoruz, evet. Ben de aynı şekilde inanıyorum ve zaten inanmak da isterim. Fakat anlayamadığım nokta şu. Her yıl dile getirilen, yargıyla ilgili dile getirilen sorunların başında bu iş yükü geliyor. İş yükü çok sık dillendiriliyor. Ama bir türlü tam bir çözüm alınamaması. Yani evet. Dediğim gibi tekrar aynı noktaya döneceğim. Tekrar hukuk fakültelerinin sayısı gayet fazla. İşte o zaman başka bir çözüm, özendirme faktörleri belki düşünülebilir ya da başka bir çözüm bulunması gerekmiyor mu? Aynı sorunlar ama yenilenmek yerine.
Bu toplumun evet. yapısıyla alakalı bir şey.
Evet.
Toplumumuzda her ne kadar lise, üniversite okuyan sayısı artıyor ise de
evet.
eğitim seviyesi düşüyor. Mesela ben metroyla gidip geliyorum devamlı.
Evet.
Arabam olmasına rağmen şehir içerisine gelmiyorum. Görüyorum metroya bindiğim zaman sabahleyin gazete okuyan sayısı onu geçmiyor. Halbuki 1000 kişi taşınıyor orada.
Kitap?
Bin kişi de 10 kişi.
10 kişi. Kitap peki? Kitap
okuyan sayısı da 4'ü 5'i geçmiyor.
O çok acı bir durum bu. Zaten kitap okuma oranları Türkiye'de bayağı ne yazık ki düşük. Evet, ama düşük. Şimdi siz de bunu canlı olarak müşahede ediyorsunuz her gün.
Sizi düşünün, Almanya'nın nüfusu 80 milyon.
Evet.
En fazla basan gazetenin tirajı 18 milyon. Türkiye'de en fazla basan gazetenin tirajı 800 bin.
Evet, aradaki fark buradan da anlaşılıyor.
Nüfusumuz çünkü aşağı yukarı
evet
eşit sayılır.
Evet.
Gerisini ben size söylememe gerek var mı?
Evet.
Yok.
Bununla bağlantılı olarak diyorsunuz. Evet.
Evet. Nizayı seven, kavgayı seven bir toplumuz. Birisi size bir itiraz ettiği zaman siz hemen daha çocukluğumuzdan başlıyor. Anne, biz de öyle yaptık ama yaptığımız şey hataymış. Hemen seni döverim ha. Seni şöyle yaparım ha.
Evet.
Halbuki o çocuğu iyilikle yola getirmek mümkün.
Evet.
Size yapmak mümkün, kontrol etmek mümkün. Ama sabır, biz de sabır yok. Sabırsız olduğu için vatandaşlar kendi aralarında nizalı. Bir karış toprak için hemen gidip dava açan veya benim adam mahkeme kapılarında okunsun diye her davası bittiğinde gidip ertesi gün dava açan insanlar topluluğu. Bir de devletle vatandaşının en çok nizalı olduğu bir toplumuz.
Evet.
Kanun diyor ki tahsis.
İdari yargı kastetmek.
Yok, mesela bir herhangi bir şekilde misal vereyim. Vergi açısından misal vereyim. Vergi Kanunu 80. maddesi kooperatif ortağının evi kendisine tahsis edildiği gün satın almış sayılır. Kanunun açık hükmü bu.
Evet.
Maliye Bakanlığı bir tamim yayınlıyor. Efendim su ve elektrik makbuzunu getirsin. Fiili kullanım arıyor. Adam oturmayabilir.
Tabii.
Abonman olmak mecburiyetinde değil, oturmak mecburiyetinde değil, kiraya vermek mecburiyetinde de değil.
Evet.
Sen neyi istiyorsun? Ya başlıyorsunuz nizaya.
Evet.
Yani bu vatandaş arasındaki saygı, sevgiyi daha çoğaltmamız lazım. Eğitimi sadece kitap okuyarak, sınıf geçirerek değil, insani yönden davranış sistemlerini öğreterekten şey var. İnşallah olacak bu da zaman içerisinde. Çünkü anaokulları başladı. Çocuklar orada bir ön eğitim alıyorlar.
Evet.
Oradaki eğitimler cemiyetteki davranış sistemlerine yönelik. Bilmiyorum, geçenlerde televizyonda izledim, siz de izlemiş olabilirsiniz. Japonya'da küçük anne ve babayla eğitime çıkıyor.
Yok, izlemedim. Evet.
Büyüklere nasıl davranılır?
Evet.
Nasıl selam verilir?
Hadi, çok güzel düşünmüşler, evet.
Evet.
Nasıl zaten Japon kültürü bu anlamda çok tabii, değil mi? İdeal gerçekten.
Efendim bizim kendi
sahip
kültürümüz de öyle ama
mutlaka.
Dejenere ediyoruz, yozlaştırıyoruz.
Evet. Bunu sevdirmek, özendirmek gerekiyor heralde.
Tabii.
Anlatmak, örnek olmak en önemlisi.
Tabii,
haliyle,
tabii,
yaşayarak
tabii,
göstermek
tabii
gerekiyor herhalde. Ama önemli bir nokta.
Eğitim şart.
Evet. Şeyimiz, ve manevi şart eğitim de çok önemli diye düşünüyorum.
Evet. Her şeyin başı.
Başı, değil mi? Evet.
Her şeyin başı.
Çok doğru.
Korkmak değil.
Tabii,
sevgiyi
tabii,
tatmak,
tabii,
sevgiyi verebilmek.
Haklısınız.
Sevmek önemli. Her şeyin başı sevgi. Peygamber çok Efendimiz güzel bile buyuruyor ki sevmeyen kulum benden değil.
Çok güzel, evet.
Yaratandan ötürü yaradılanı seveceksiniz.
Tabii. Sevgi toplumu oluşturmak
tabii,
gerekiyor
sevgi
değil mi?
Sevgi toplumu öncelikle oluşturmak.
Şimdi siz kendiniz de örnek verdiniz, metrolarla gidip geliyor musunuz? Sokağa çıktığınızda, bir alışveriş merkezine gittiğinizde insanların değil selamlaşmak, hani birbirlerinden gözlerini kaçırdıklarını görüyorsunuz. Ya da asık suratlı, asık çehreli insanlara çok sık rastlıyoruz. Hatta apartman komşularınızla bazen ne yazık ki acı bir durum ama bir asansörün önünde ya da girişte karşılaştığınızda bir kısmının selam vermeden birbirine geçip gittiğini görüyorsunuz. Şimdi bunlar tabii ki toplumsal bağları çok zayıflatan, zedeleyen şeyler. Değil mi?
Şimdi tabii.
Sevgiden bahsettiğiniz için
tabii
söylüyorum, çok önemli.
Şimdi Almanya'da benim yaşadığım dönem içerisinde apartmanımdaki herkes sabah gördüğü her şahsa selam veriyor. Akşam da selam veriyor. Hem de nasıl biliyor musunuz? Grüß Gott diyor. Allah'ın selamı üstünüze olsun.
Çok güzel. Bilmiyordum bunu. Evet.
veya Guten Morgen diyor, iyi sabahlar diyor. Evet. Bavyera'da Grüßgott diyorlar. Evet. Orta ve Kuzey Almanya'da Guten Morgen diyorlar.
Çok önemli, evet.
Bu önemli bir şey. Tabii ki. Siz aynı apartmanda yaşıyorsunuz, birbirinize yabancısınız.
Ki bu bizim kültürel kodlarımıza çok aykırı. Bizim yaşadığımız, yetiştiğimiz topluma çok aykırı.
Maalesef. Değil mi? Evet. Tam tersine işte, evet. Yoldaşmanın bir türü.
Doğru söylüyorsunuz, onun tezahürü.
Yani apartman yaptım diye siz apartmandaki insanların birbirini tanımaması, tabii, birbirine sevgi saygı göstermemesi mi gerekir?
Tabii.
Değil. Ama maalesef.
Sevginin olmadığı toplumlarda da yani suç oranları, evet, mutlaka ki daha, evet, artacaktır, öyle, evet, değil mi, ister istemez.
Evet. Kavga artacak, niza artacak, tolerans artacak, azalacak pardon.
Tabii, tersini tabii, söyleyelim. Haklısınız.
Tabii bunlara hep dikkat etmemiz gerekiyor ama maalesef.
Evet. Peki efendim, tekrar iş yükünden bahsetmiştik. Oraya geri dönerek başka bir soru sormak istiyorum. Bu Yargıtay'ın, yüksek yargının iş yükünü azaltmak için İstinaf Mahkemeleri galiba, değil mi, düşünülmüştü,
evet,
ve açılmaya başladı. Bununla ilgili
vallahi neler söylersiniz? Normal olarak bu sene İstinaf Mahkemeleri faaliyete geçecekti.
Evet. Yararlı ama olacağına inanıyor musunuz?
Vallahi ben pek, bana şahsen sorarsanız yararlı olacağına inanmıyorum. Niye diyeceksiniz? Bu Fransa'da da uygulanıyor istinaf mahkemeleri ama iş yükünün devamlı çoğalmasına neden oluyor. Çünkü belli bir miktarın üstündekiler gene şeye gidecek, Yargıtay'a, evet, gidecek. Nizayı seven bir toplumuz.
Yine dönüp ulaşıp oraya gidecek,
Yargıtay'a
diyorsunuz.
Gidecek.
Öyle mi? Evet.
Veya istinaf mahkemesinin verdiği karara direnecek hakim Yargıtay'a gelecek. Ki şu anda Yargıtay'da direnme şeyi çok. Kararı çok. Benim bir takip ettiğim dosya var. Geçen sene gelmiş 6. ayda 1450 numara almış direnme.
Oo,
eskiden bu kadar değildi.
Evet. Evet.
Çünkü verilen bozma kararında hakikaten diyordu ki hakim doğru. Şimdi tabiri caizse araştırılmadan verilen karar bozuluyor, geliyor. Hakim diyor ki ya bu yanlış, ben direneyim buna. Çünkü not yok. Eskiden hakim...
Doğru, bu söylediğiniz çok önemli.
Her
çok
aldığı önemli. Evet. Yargıtay'dan bozma, onama kararına göre not alıyordu ve terfisi de buna göre şey yapıyordu.
Çok doğru. Evet,
ama şimdi yok. Ne kadar iş çıkartırsan müfettiş hal kağıdıyla terfi edebiliyorsun.
Aslında o doğru bir uygulamaydı herhalde, değil mi?
Eskisi evet, bana göre evet, doğru. Evet, evet, gerçi şimdi hakim arkadaşlar
buna katılmayabilirler ama.
Katılmıyorlar bu görüşüme ama bence doğru.
Bir tecrübeniz var sizin de. Bir tamam. Anda yani mantıken, vicdanen düşündüğümde mutlaka teşvik edecek.
Tabii 5. bölgeler için yanlış bir görüştü. Hı hı. Ama 4. 3. bölgeler için hem çalışmayı teşvik edici hem daha isabetli karar vermeyi teşvik edici bir şekilde doğru.
Evet.
Şimdi not korkusu olmayınca araştırmaya da gerek yok. Topladığım delile göre karar verirsem yeterli olur diyor. Tabii artık 1. bölgelere gelmiş olan hakimler elenmiş, süzülmüş, gelmiş.
Evet, evet.
Onlar için fazla bir sözüm yok.
Evet. Ama mesleğin başındaki kişiler başındakiler için, değil mi? O tecrübenin kazanması
araştırmaya lazım. Teşvik edici.
Haklısınız. Bu söylediğiniz çok önemli. Aslında umarım buradan bir yerlere ulaşır bu sözlerimiz.
İnşallah.
Evet, katkısı
i̇nşallah.
Olur inşallah.
Tabii evet. Dikkat edilirse ülke bizim.
O yüzden zaten.
Gidecek bir yerimiz de yok.
Kesinlikle. Gitmeyi de düşünmeyiz asla zaten.
Hep beraber yaşamak zorundayız.
Çok haklısınız tabii ki. Hep beraber.
Belki sizin veya bizlerin gidebileceği yerler var. Sikeri gideriz. Başka ülkelerde yaşarız ama
evet.
Bu toprak güzel.
Kesinlikle. Bizim vatanımız ülke burası
güzel,
her şeyden
insanlar
önce.
Güzel.
Tabii ki
burası. 4 mevsimi her zaman yaşayabileceğiniz bir ülke. Yeşillik. Tabii. Suyu var, şeyi var.
İnsanları ama, da güzel.
Tabii. Evet. Hor kullanıyoruz.
Evet.
Hor kullanmamamız lazım. Allah'ın verdiği doğru güzellikleri iyi kullanmak, evet, lazım.
Bu Anadolu'muzdan ne kadar önemli insanlar yetişmiş değil mi? Yunus Emre'ler, Hacı Birlikler, Şivililer. Çok fazla tabii insan gelip geçmiş. Evliyalar, büyük tabii insanlar. Ve onların bize aktardığı değerleri halen daha biz kullanıyoruz.
Tabii.
Az önce siz örnek verdiniz. Yaradılanı severim, yaratandan ötürü, evet, dediniz mesela. İşte evet. Sevgiye bizi teşvik eden, sevgiye çağıran çok ferasetli insanlar yetiştirmiş bu topraklar. O yüzden dediğinize katılmamak mümkün değil. Burası bizim hep tabii beraber birlik ve bütünlük içerisinde.
İnşallah.
Barış içerisinde.
İnşallah.
Üniter devlet yapımızı da koruyarak, asla bölünmeyerek, büyük i̇nşallah Türkiye olarak inşallah.
İnşallah.
Temennimiz
hep bu. Temennimiz odur.
Evet.
Öyle olması da insanlarımız için iyidir. Kötü olmaz. Birlikten her zaman kuvvet doğar.
Allah'ın emridir birlik aynı zamanda biliyorsunuz.
Birlik olunuz.
Tabii ki. O yüzden çok teşekkür ediyorum efendim.
Ben teşekkür
ederim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son birkaç cümle söylemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım. Sonra programı kapatayım.
Bana ayırdığınız vakit için teşekkür ederim. Şükranlarımı sunarım. İnşallah insanlarımıza da bir takım düşünceler aktarmak suretiyle faydalı olabildiysek bize ne mutlu.
Tabii.
Ama her şeyin başı sevgi.
Evet.
Peygamber Efendimiz buyuruyor, gene tekrar ediyorum, seviniz. Sevmeyen kulumuz bizden değildir.
Çok güzel. Bu cümleyle de kapatalım o evet. zaman. İnşallah çok güzel bir çağrı yaptınız burada. Efendim bir herkes için adalet programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.